Ayrım 34. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 294. Emrullah Bey onlarca gencin hayatını değiştirmiş, hepsinin meslek sahibi, eğitimli kişiler olmasını sağlamış ama güzellikle de, tekdir ve kötekle de terbiye edemediği öz oğluyla gururlanmayı başaramamıştı. Her sınıfı 2 sene okuyan İmdat Hızır'ın diploma almasından ümidi kesmişti. Belki evlenip barklanınca adam olur diye düşündü. Oğlunu vaktiyle işçilerin bizzat başlarında durarak yaptırdığı ilkokulun müdürü Yalvaçlı Celal Öztaş'ın kızıyla evlendirdi. İmdat Hızır'ın askerden gelince anlı şanlı bir düğünle evlendiği huysuz, geçimsiz Nihan'ın aile kurmaya, konağa çekip çevirmeye hiç de meraklı olmadığı, tek derdinin takıp takıştırıp gezmek olduğu, para harcamayı çok sevdiği daha ilk günden anlaşıldı. Emrullah Bey tutumluluğun erdem olduğuna inansa da gelininden parayı esirgeyecek bir adam değildi. Sırf evde huzur olsun diye kesesinin eskiden de çok sıkı tutmadığı ağzını açtı. Nihan'ın Trabzon bileziğinden incili broşa, ipek elbiseden kürk mantoya kadar ne isterse almasına göz yumdu. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaması için konakta çalışanların sayısını hiç de gerekmediği halde arttırdı. Ama Emrullah Bey'in bu sınırsız hoşgörüsü ve anlayışı işe yaramadı. Nihan azdıkça azdı. Eve gelin gelir gelmez ilk iş olarak ataları Sudanlı olduğu için her görenin baka kaldığı, çocukken İstanbul'dan getirilip yerleştirildiği bu konağın mükemmel bir düzenle tıkır tıkır işlemesini sağlayan zenci kırması Kalfa Rukiye'yi dize getirmiş, Emrullah Bey'in sözüne itimat ve itibar ettiği bu aklı başında melez kadını saf dışı bırakmıştı. Kaymakoğlu ailesine sonsuz bir sadakatle bağlı olan melez Rukiye, kan kustuğu halde ağzını açmamış, siyah teninden hiç beklenmediği için herkesi şaşırtan ama bir o kadar da sevimli bulunan Karadeniz aksanıyla ''Ha bu gelinuna terbiye suniver'' dememişti. Rukiye konağın içinde Nihan'la her karşılaştığında iri dudaklarını sımsıkı kilitliyor, başına eğip geçiyor, gelinden yaka silken diğer çalışanlara sabırlı olmalarını öğütlüyor, bunun böyle gitmeyeceğini, er geç bir çaresi bulunacağını söylüyordu. Konakta yatılı kalmayan kızlar itiraz etmeye kalkıştıklarında onları ailenin gelinine karşı saygılı olmaları için haşladı. Emrullah Bey, Rukiye'yi kendine yakın bilip iki kelime şikayet edecek olsa, annesiz kaldığından beri bağrına bastığı İmdat Hızır'ın hatırı için katlanmasını münasip bir dille rica etti. Evin tek hakimi olmak, kayınpederini bile dize getirip, lüzumlu lüzumsuz her istediğini yaptırmak isteyen edepsiz gelin, vardan yoktan kavga çıkarmaya, kapıların camlarını şangır şungur aşağıya indirmeye devam etti. Nihan'ın içinde sanki dipsiz bir hırs kuyusu vardı, sözünü geçirmek için kayınpederiyle açıkça çatışmaktan bile çekinmiyordu. Emrullah Bey oğlunu bile bile ateşe atmış değildi. Aksine bunun çok isabetli bir izdivaç olacağına inanmıştı. Hanım hanımcık, başı önde bir genç kız zannettiği Nihan'ı da, anne babasını da yıllardır tanırdı. Ne zaman evlerine gitse pıtı pıtı yürüyen genç kız, Emrullah Bey amcam rahat etsin diyerek sırtına yastıklar dizer, eliyle kahve pişirip getirir, etrafında pervane olur, son derece inandırıcı bir sevgi ve saygı gösterirdi. Kadınların da çalışması gerektiğine inanan, Anadolu'nun ücra ilçelerinde hakimlik yapan kızıyla iftar eden, ama bütün bu ilerici düşüncelerine rağmen kendiyle çelişerek oğlunu ailesine kol kanat gerecek, evini çekip çevirecek bir ev kızıyla evlendirmek isteyen Emrullah Bey, kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al atasözüne güvenmiş, tam bir eş ve anne olan yumuşak huylu, becerikli Lütfiye Öztaş'ın tıpkı kendisine benzeyen kızı Nihan'ın oğlunu değiştireceğini sanmıştı. Nihan kocasını gerçekten de değiştirdi ama bu değişim Emrullah Bey'in umut ettiği türden olmadı. Karısının geçimsizliği, kavgacılığı nedeniyle hayatından bezen İmdat Hızır, serseri arkadaşlarından uzaklaştı ama yaşama sevincini kaybetti, tamamen içine kapandı. Bütün günü babasının tütün deposunun önüne koyduğu bir sandalyede oturarak geçiriyor, uzaklara bakarak dalıp gidiyordu. Zamanla sabahlara kadar birlikte içip olay çıkardığı arkadaşlarının yerini güvenilmez takalarla Karadeniz'in azgın sularında balığa çıkarak kelle koltukta yaşayan balıkçılar, şehrin en berbat meyhanelerinin yerini de tekne güvertelerinde kurulan mütevazi çilingir sofraları almıştı. İmdat Hızır öyle mutsuzdu ki Nihan'la kavga etmemek için olabildiğince eve gitmiyor, kimi zaman bir hafta süren balık avı seferlerine çıkıyor, getirdiği yelken gibi kalkanları, kova kova hamsileri yemekle bitiremeyecekleri için konu komşuya dağıtıyordu. Delişmen oğlu içine kapanıp karardıkça Emrullah Bey de üzüntüden kendini yiyordu. Kızını serserinin teki de olsa şehrin en önemli şahsiyetinin oğluyla evlendirdiği için gerim gerim gerinen ama her kavgadan sonra kızına akıl fikir vermek yerine damadını babasına şikayet etmekten usanmayan ilkokul müdürü, ikinci torununun doğumundan kısa süre sonra sağ bacağındaki tromboflebit nedeniyle hastaneye yatmış, tıkanan damarın kangrene yol açtığı anlaşılınca bacağının kesilmesine karar verilmişti. Günde 3 paket birinci sigarası içen ilkokul müdürü ameliyattan çıktı ama hastaneden çıkamadı. 12 gün yattıktan sonra enfeksiyon nedeniyle öldü. Arsız huysuz Nihan babasının ölümünden bile kayınpederini sorumlu tutmayı başardı. Emrullah Bey'i babasını özel bir hastaneye yatırmadığı, en iyi doktorları getirtmediği için açıkça suçlayınca, gelinle kayınpeder arasında zaten incelmiş olan ipler tümüyle koptu. Oysa Emrullah Bey, dünürünün hastalığından büyük bir üzüntü duymuş, yattığı devlet hastanesinin tüm doktorlarını tedavisi için seferber etmişti. Gelinle kayınpeder artık birlikte sofraya oturmuyorlar, birbirleriyle yüz yüze gelmemek için odalarından bile çıkmıyorlardı. Bu durumu kazanılmış alan zanneden Nihan iyice ileri gitti. Aynı evin içinde yaşayan çocuklarının dedeleriyle görüşmesini yasaklamaya kalkışınca Emrullah Bey'in canına tak etti, gelinini evden kovdu, çocuklarını da vermedi. Nihan ağlıya sızlıya direndiyse de adamın gürleyen öfkesiyle başa çıkamadı, yalvaça annesinin yanına gitmek zorunda kaldı. Evliliği boyunca çeşitli şehirlerde modern bir hayat yaşamasına rağmen aklı hep kasabasında olan, döpiyes ve topuklu ayakkabı giymekten, yemekli misafir ağırlamaktan nefret eden Lütfiye Hanım, kocasının ölümünden sonra memleketine göçmüş, babadan kalma köy evinde gislavet lastiklerini ayağına geçirip bahçe ekerek kümesinde tavuk yetiştirerek yaşamaya başlamıştı. Nihan zamanla Emrullah Bey'in öfkesinin geçip kendini geri çağıracağından, İmdat Hızır'ın da gelip ayaklarına kapanacağından emindi. Bu nedenle giderken ille de çocuklarım diye tutturmamış, ikisini de öpüp koklayıp yakında geleceğim diyerek gitmişti. Ama kayınpederi sözünden dönmedi, kocası da gelip ayaklarına kapanacak yerde derhal boşanma davası açtı. Nihan itiraz etmeye kalkışsa da pabucun pahalı olduğunu çabucak anladı. Çocuklarının velayetini kocasına bırakmak şartıyla kendisine sittin sene yetecek mal mülk karşılığında boşanmaya razı oldu. Gerçi Yalvaç'ta komşularının gül bahçesinde dolaşıp kayınpederini ona buna çekiştirirken rastladığı Kara Yağız Alişan'a görür görmez aşık olmasaydı Emrullah Bey'e kök söktürmeye niyetliydi. Ama esmer yüzünde gözleri kehribar gibi parlayan bu yakışıklı Kürt delikanlısına adeta çarpılınca gözü hiçbir şey görmez oldu. Alişan Mardinliydi ama İstanbul'da yaşıyor, kozmetik malzemesi üreten bir fabrikada satın almacı olarak çalışıyordu. Gül yaprağı alımı için sık sık İsparta'ya gelen, civar ilçeleri dolaşan genç adam da Nihan'ı görünce çarpılmış, yolunu ikide bir Yalvaç'a düşürür olmuştu. İmdat Hızır'la evlenince parayı bulan ama aşkı bulamayan Nihan, Daha boşanma davası sonuçlanmadan gül bahçelerinde gizli gizli yatıp kalktığı Alişan'dan hamile kaldı. Son duruşmaya giderken 4 aylık karnı belli olmasın diye sıkı sıkı kuşak bağlamış, mahkeme sırasında kayınpederi huylanır da tazminat ödemekten vazgeçer korkusuyla inci gibi gözyaşı dökmüştü. Nihan'ın mahkemede döktüğü sahte gözyaşları çok sürmeden gerçeğe dönüştü. İmdat Hızır'dan boşanıp Alişan'la evlenme hayalleri kurarken, dibine kadar aşık olduğu kehribar gözlü adamın Mardin'de evli olduğunu öğrendi. Daha 17 yaşındayken evlendirilen Alişan'ın 2 oğlu vardı, resmi nikahlı karısını boşamaya da hiç niyeti yoktu. Aşkı Alişan'la tadan Nihan, imam nikahına razı olmakla kalmadı. Deli gibi sevdiği adam kendisini terk etmesin diye kulu kölesi, kapısının köpeği oldu. Kayınpederinden kaldırdığı parayı olduğu gibi imam nikahlı kocasına verdi. İstanbul'a yerleştiler. Alişan bazen Mardin'de resmi nikahlı karısı ve 2 oğluyla, bazen İstanbul'da Nihan ve kızıyla gül gibi yaşamaya başladı. Keyfi gıcırdı, hayatından ve boşanma tazminatını çıtır çıtır yediği Nihan'dan bir şikayeti yoktu. Ama hayat Nihan için hiç de toz pembe değildi artık. Kocasıyla kayınpederinin ahı tutmuş, onlara çektirdikleri fitil fitil burnundan gelmişti. Gözleri babasınınkiler gibi kehribar kızından sonra 2 de oğlan doğurmuş, kocasının canı istedikçe uğradığı evinde 3 çocukla baş başa kalmıştı. Nihan'ın aşkına çabuk doyan Alişan, kadını ne ondurdu ne öldürdü. Tepesi attıkça adam akıllı dövdü. 3. bir kadınla, iri yapılı, kapkara kaşlı, kapkara gözlü bir Azeri ile imam nikahı kıyıp bir evde ona açtı. Biri resmi, 3 karısıyla yetinmiyor, hayatına 3-5 aylık kadınlar da giriyor. Bu maceraları saklamak gereği duymadığı için, ölene kadar Alişan'a aşık kalacak olan Nihan kabir azabı çekiyordu. Alişan'ın derdine öyle bir düşmüştü ki, birini 5, diğerini 2 yaşındayken bıraktığı, konakta başta Rukiye Kalfa olmak üzere bir sürü kadın tarafından büyütülen oğluyla kızını ancak hayal meyal hatırlar olmuştu. Karısından ayrıldıktan sonra kendini iyice balıkçılığa veren İmdat Hızır ise, babasının muhalefetine rağmen elden düşme bir tekne almış, vaktini çocuklarının yüzünü görmeden denizde geçirir olmuştu. Torunlarına baktıkça Emrullah Bey'in içi parçalanıyordu. Ama adamcağızın çilesi bu kadar değildi, daha çekeceği vardı. İmdat Hızır, teknesinin şiddetli bir fırtınada batmasıyla rahmetli oldu. Cansız bedeni Karadeniz'in derinliklerinde kaybolduğunda, annelerinin yokluğunu dadılarıyla unutmaya çalışan oğlu 7, kızı 4 yaşındaydı. Ailesinin yaşadığı dramdan kendini sorumlu tutan Emrullah Bey, naaşını bulup da defnedemediği, başına bir servi ağacı dikemediği tek oğlunun 2 çocuğuna da kol kanat gerdi, üstlerine titredi ama ikisinin de birer miras 7 olmasını önleyemedi. Atalarının izinden gidip bilimi seçerek kimya tahsil eden büyük torun Şekip Sami Kaymakoğlu, dedesi Emrullah Bey Hakk'ın rahmetine kavuşur kavuşmaz mirastan payını almak için halası Türkan Hanım'la karşı karşıya gelmişti. Hakkına düşen mal mülkün tümünü bir kalemde istiyor, parasını çarçur edeceğini iddia eden halasını parlak projelerini hayata geçirmek konusunda tek engel olarak görüyordu. Aslına bakılırsa ikisi de kötü niyetli değildi, ikisinin de haklı olduğu taraflar vardı. Şekip Sami Bey bir kimya dehası olduğunu dünya aleme ispatlamak istiyor. Türkan Hanım ise yeğeninin zihnini yıllardır işgal eden büyük projelerin birer ham hayalden ibaret olduğunu düşünüyor. Bu projelere yatırılması halinde paranın eriyip gideceğinden endişe ediyordu. Gerçi hala ile yeğenin birbirlerini çok da iyi tanıdıkları söylenemezdi. Konaktaki kısa yaz tatilleri sayılmazsa, birlikte vakit geçirdikleri, yakınlaştıkları günler sayılıydı. Türkan Hanım Anadolu'da hakimlik yaparken, Şekip Sami dedesinin gözetiminde büyümüş, üstüne titrenmiş, tahsili için hiçbir masraftan kaçınılmayarak İstanbul'a gönderilmişti. Emrullah Bey kendini o kadar suçlu hissediyordu ki, Torunu rahat etsin diye Maçka Spor Caddesi'nde şahane bir daire satın almış, dört başı mamur bir şekilde dayayıp döşemişti. Şekip Sami bir eli yağda bir eli balda bir öğrencilik hayatı geçirirken, Maçka'nın en güzel kızı Firuzan'a aşık oldu, mezun olur olmaz da evlendi. Emrullah Bey, sağlığında çifti paraya boğduğu, bir dediklerini iki etmediği için Şekip Sami'nin girdiği hiçbir işte dikiş tutturamaması göze batmamış, uzaktan bakıldığında her şey çok normal görünmüştü. Ama adamın ölümünden sonra Türkan Hanım yeğenlerine mirastan paylarını azar azar vermek konusunda ısrar edince Şekip Sami bir anda hırçınlaştı. Kadın yıllar içinde insan sarrafı olmuştu, sezgilerinde de yanıldığı çok nadirdi. Birlikte geçirdikleri kısa süreler içinde yeğeninin her an yeni fikirlerin heyecanıyla dolup taşan bir hayalperest olduğunu anlamıştı. Şekip Sami'nin hayalleri uğruna hayatını heba etmekten çekinmeyecek bir tarafı olduğunu görüyor ve yeğeni için çok üzülüyordu. Evlendiği kız aklı başında biri olsaydı, adaletin sadık bir temsilcisi olarak mirasın hak sahiplerine paylaştırılması konusunda hiç zorluk çıkarmazdı. Ama Firuzan kocasını çekip çevirecek bir kadın izlenimi bırakmamış, daha kötüsü Firuzan'ın dul anası Fatoş Hanım'ın velfecri okuyan gözleri Türkan Hanım'ın kaygılarını iyice arttırmıştı. Fatoş Hanım'ın diretmesi üzerine İstanbul'da Hilton Oteli'nde yapılan, içkilerin su gibi aktığı, Maçka ve Nişantaşı'nın bütün şendullarının boy gösterdiği şaşalı düğünde, yaşına rağmen kızından daha güzel görünen Fatoş Hanım, Şekip Sami'ye onu alma beni al der gibi kayınvalidelik konumuna yakışmayan laubali bir samimiyet gösteriyor, güzelliğini ve kadınlığını tüm davetlilere hissettiriyordu. Türkan Hanım'ın hiç tasvip etmediği hareketlerdi bunlar. Hele bir de kaynananın gözlerinin boynunda ve iki yüzük parmağında bulunan aile yadigarı mücevherlerde sabitlendiğini görünce, yeğeninin seviyesiz bir ailenin içine düştüğüne karar verdi ama bu konuda tek kelime bile etmeyi kendine yakıştıramadığı için sustu. Bir süre herhangi bir tatsızlık çıkmadan evlilik yürüdü. İlk torununun doğumundan sonra Şekip Sami'lere resmen yerleşen Fatoş Hanım'ın damadını baştan çıkarmak gibi bir niyetinin olmadığını, aşırı cilveli hareketlerinin hafif meşrep yapısından kaynaklandığını anlamak Türkan Hanım'ın yüreğine su serpmişti. Kadının bildiği tek sanat kadınlık sanatıydı, başka türlüsü elinden gelmiyordu. Bunun da tüm yönlerini iyi bildiğini, o cilveli hareketlerini bir kenara bırakıp bir başka kadın yüzünü, kan kusturan kaynana yüzünü zamanla ortaya çıkararak ispat etti. Ama kendini kimya dehası zanneden Şekip Sami hayalciydi. Kaynanası istediği kadar başının etini yesin, hiç oralı olmuyor, vaktini projelerini gerçekleştirmesini sağlayacak imkanları araştırmakla geçiriyordu. Büyük holdinglerle görüşüyor, üniversitelere başvurularda bulunuyor, yurt dışından bile kaynak arıyordu. Bir yığın projesi vardı. Mümkün olsa hepsini birden aynı anda gerçekleştirecekti. Dedesinin ölümü üzerine hayallerine giden yol açıldığı için müthiş heyecanlanmıştı. Türkan Hanım'ın öteki yeğeni Zeynep İkbal'den bir umudu yoktu. Payına düşen mirası ona derhal intikal ettirecekti. Ama yine de şehirde kulağına çalınan bazı söylentiler nedeniyle temkinli olmak istedi. Her iki yeğenine de birer mektup yazdı. Miras haklarının baki olduğunu ama çarçur etmelerinden korktuğunu, üstünde anlaşacakları hatırı sayılır bir parayı her ay düzenli olarak hesaplarına yatıracağını bildirerek mal mülkün idaresini kendisine bırakmalarını rica etti. O günlerde dedesinin kalbinden silinen ama bunu hiç umursamayarak Fransa'da Riviera sahillerinde gününü gün etmekte olan Zeynep İkbal, halasının mektubuna hayır cevabını vermekte epey gecikmiş, böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağını düşünen Şekip Sami hemen telefona sarılmıştı. Türkan Hanım biri Karaköy Bankalar Caddesi, diğeri Kadıköy 6 yolda bulunan iki iş hanının kiracılarının kontratlarını yenilemek amacıyla İstanbul'a gelmişti. Perapalas Oteli'nde kalıyordu. yeğeniyle bu konuyu enine boyuna konuşmak istedi, evlerine gitti. Gece boyunca tartıştılar. Tartışma sırasında Şendul kaynananın aldığı tavır, Türkan Hanım'ın kalitesini düşük bulduğu bu kadın hakkında yiğidi öldür, hakkını yeme diye düşünmesine yol açmıştı. Fatoş Hanım, aman diyeyim hanımefendi, sakın vermeyin, abuk sabuk işler peşinde, vallahi koca serveti batırır mahvoluruz diyerek açıkça ve içtenlikle halanın tarafını tutmuş, sandığı gibi para gözün teki olmadığını göstermişti. Türkan Hanım düğünde mücevherlerini inceleyen görgüsüz kadının bunu maddi değerini merak ettiğinden değil, kadınca bir güdüyle yaptığını anlayarak o ana kadar hiç hoşlanmadığı kadına bir anda ısındı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 302.